Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz, En'am suresine başladık. Bugün inşallah 11. ayetten devam ediyoruz. 10. ayette, bir önceki dersimizde gördüğümüz ayette Yüce Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli veriyordu adeta. Senden önce de birçok peygamberlerle alay edildi. Fakat alay ettikleri başlarına geldi onların. Dolayısıyla alay edilen sadece sen değilsin ey Habibim diyerek adeta Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne su serpmişti. Ve alay edenlerin de başlarına mutlaka bir gün o alay ede geldikleri, yalanlaya geldikleri azabın, musibetin, belanın ineceğini Cenab-ı Hak haber veriyordu. Peygamberimiz için teselli, bu alay edenler için bir tehdit mahiyeti taşıyordu. İşte 11. ayette de Efendimiz'e hitaben yine Yüce Rabbimiz Estağfirullah قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّنْ ذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Ey Nebi-i Ekrem, onlara de ki yeryüzünde bir yürüyün şöyle, bir gezin, dolaşın. Sonra bakın bakalım yalanlayanların sonu nasıl olmuş, bir görün. Böyle söyle diyor Cenab-ı Hak. Yani o haktan gelen ayetleri ve hakkın elçisini yalan sayanların başlarına neler gelmiş bir görün, dolaşın. Onların arta kalan, efendim geride bıraktıkları evlerine, yurtlarına bir bakın diyerek Yüce Rabbimiz Mekke müşriklerine, o dönemin müşriklerine, kafirlerine ve kıyamete kadar efendim peygamberleri ve peygamberlerin getirdiği mesajları yalan sayanlara şöyle bir gezin, dolaşın bakalım. Nice kavimler nasıl helak olmuş, yok olup gitmişler bir görün diyerek Yüce Rabbimiz böyle bir Efendimiz'e emirde bulunuyor. Ve buradan insanın bir şekilde tefekkür ve ibret alabilmesi, daha doğrusu hadiselerden, vakıattan, olaylardan sonuç çıkarabilmesi için oturduğu yerden değil de şöyle bir adeta yeryüzünün köşelerini, işte helak olan kavimleri, tarihi kalıntıları bir şekilde gezip görmesinin önemine dikkat çekiliyor. İnsan hareket halindeyken tefekkür duyuları, hassasiyetleri daha da efendim alıcı oluyor. Daha da çalışır vaziyete geçiyor. Bu bakımdan tefekkürün ve ibretin sağlanabilmesi için böyle bir Cenab-ı Hak yeryüzünde bir seyredin, bir dolaşın, bir gezin emrini verir. Bir başka ayette Cenab-ı Hak yine efelem yesiru fil art fetekun lehum kulubun yaqilun biha fe innaha la ta'mal absar velakin ta'mal kulubul lati fis sudur buyurur. Yani onlar yeryüzünde şöyle bir hiç yürümüyorlar mı? Gezip bakmıyorlar mı? Şayet böyle gezip dolaşsalardı onların akleden kalpleri olurdu. İdrak eden, anlayan kalpleri olurdu. Ama şu bir gerçek, baş gözleri değil esas kör olan, esas körlük sadırlarda, göğüslerde bulunan kalplerin körlüğüdür buyurur Yüce Rabbimiz. Buradan belki şöyle bir incelik de çıkarmak mümkün. Demek ki insanın akıl melekesini çalıştırabilmek için de hakikaten biraz yeryüzüne ibretle bakması, gezip dolaşmasının ehemmiyetini anlıyoruz. Belki halk arasında hani hep duyduğumuz bir söz vardır. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi diye. O gezmek sadece görmek, bilgi sahibi olmak değil, belki bizim idrak melekemizi çalıştırması bakımından da önemli görülüyor. Zira Rabbimiz özellikle ibret alma maksatlı, tefekkür maksatlı, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki bir şekilde tecelli eden kudret akışlarını seyredebilme noktasında eğer insanlar seyahat edecek olurlarsa, yeryüzünü dolaşacak olurlarsa, akıl melekelerinin parlaklığına katkısı olacağı kanaatindeyim. Ve gönül gözlerinin açılabileceği, tabii kilitli bir şekilde, adeta ama bir şekilde dolaşmaması şartıyla, gönlünü açması şartıyla, boş boş gezmek, dolaşmak değil de, hakikaten bir Yüce Rabbin eserlerini görmek, hadiseleri kavramak maksatlı gezmelerin, dolaşmaların, seferlerin, seyahatlerin etkili olduğunu anlıyoruz. Yüce Rabbimiz burada müşriklere de aynı tavsiyede bulunduğuna göre, inkarcılara aynı tavsiyede bulunduğuna göre, şayet onlar hakikaten bu çerçevede kendi gönüllerini kilitlemeden, kendi idrak melekelerini bir şekilde kapatmadan yeryüzünü dolaşacak olsalar, muhtemelen daha güzel sonuçlara erişecekler. Tekrar Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme 12. ayette yine emirle kul diye başlıyor. Kul de ki, yine söyle ki onlara, limen ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Onlara de bakalım, kimin? Kul lillah. Hemen arkasından şu cevabı ver, düşünmeye gerek yok. Allah'ındır de. Allah'ındır de. Zaten esasen Mekke müşrikleri de bu soruya Allah'ın diye cevap vereceklerdir. Çünkü biz başka ayetlerden de biliyoruz ki onlar Allah'ın varlığına, kainatın sahibi olduğuna inanıyorlar. Onlardaki efendim esas cürüm, esas günah, bir takım putları Allah'a ortak koşuyorlar. Melekleri Allah'a ortak koşuyorlar. Bir takım kendi yaptıkları taşlara tapıyorlar. Başka başka Allah'tan başka varlıklara güç veriyorlar. Kudret görüyorlar onlarda. Esas onların suçu bu. Yoksa yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan onlar Allah'tır diyecekler diye ayetler bize haber verir onların Allah inancından. Burada da Cenab-ı Hak cevabı onlardan beklemeden hemen Habib-i Ekrem Efendimiz'e kul lillah de ki Allah'ındır. Yani göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Mülk O'na aittir. Yani saltanat O'nundur. Kimsenin mülk iddia etme gibi bir hakkı yok. Tabiri caizse geçici emanetleri mülk gibi kabul ederek bir takım insanlar kendilerini efendi, efendim tabiri caizse bir şekilde Firavun gibi, Karun gibi görmeye meyilli olsalar da hakikatte hiçbir mal kendilerinin değil, emaneten kendi ellerinde bulunan bir takım faydalanacakları nimetler, devre mülk tabiri caizse bu alem, sahip olduklarımız da devre mülk. Bugün sende, yarın onda. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz onlara kendi varlıklarına güvenmemeleri gerektiğini, hakikatte onların elinde olan her şeyin de Allah'ın olduğunu, Allah'ın yerlerin ve göklerin bütün saltanatına sahip olduğunu tekrar hatırlatıyor. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ de ki Allah'ındır. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ O Allah kendi zatına rahmeti yazmıştır. Yani onun bütün tasarruflarında, bütün Yüce Rabbimizin tecellilerinde, yaratmalarında, efendim kullarına emirlerinde, nehilerinde, vaat ettiklerinde esas belirleyici prensibi Allah'ın rahmettir. Yani Allah Rahman ve Rahim olan Rabbimiz rahmeti kendisine efendim esas prensip edinmiştir. Zat-ı uluhiyetine merhameti yazmıştır. Şefkatli olmayı yazmıştır. Bu Mekke müşriklerine bu kadar onların iman etmeleri için Yüce Rabbimizin bir anlamda teşviklerde bulunması, onları işte yeryüzünde bir yürüyün, yalanlayıcıların sonu nasıl olmuş bir görün derken, bu da onun rahmetinin bir tecellisidir. Yoksa Cenab-ı Hak kullarını cehennemde yakmak için yaratmamıştır. Efendim esas gaye o değildir. Gaye onları zaten cennette yaratmaya başlamış Adem Aleyhisselam'ı. Esas vatanımız, ana vatanımız cennet. Ama insan ben cennet istemiyorum diyerek adeta Allah'a karşı isyan ediyor, masiyetler işliyor, bir takım başkaldırılar yapıyor. Netice itibariyle cennetten kendini tard ettiriyor ve cehenneme sürülüyor. İşte Rahman ve Rahim olan Allah da o rahmetinin gereği kullarını gece gündüz peygamberleri vasıtasıyla, ilahi ayetler vasıtasıyla sürekli rahmet diyarına, kendi rahmetine çağırıyor. Ketebe ala nefsihir rahme. Efendim şöyle bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hakikaten sonsuz, nihayetsiz bir rahmet. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. Bunlardan 99'unu kendi katında tuttu. Bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle canlılar birbirine acıyıp şefkat gösterirler. Hatta yavrusunu emziren hayvanın yavrusuna dokunur diye ayağını kaldırması bile Allah'ın onun gönlüne koyduğu merhamet sebebiyledir buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, iyi ki böyle Rahman ve Rahim olan bir Rabbimiz var. Cenab-ı Hak hiçbir zaman rahmetinden kullarının ümit kesmemesini hatırlatır sürekli. Önemli olan Rabbin huzuruna şirk koşmadan, onu tam tevhid ederek, onu Rabbül Alemin bilerek, kendimizin de kul olduğu şuuruyla Rabbin huzuruna varabilmek. Günahlarımız olabilir. Ondan affımızı isteriz, mağfiretini talep ederiz, tevbe ederiz, gözyaşı dökeriz. O Rahman ve Rahim olan Rabbimiz de kullarını bağışlar. O rahmeti, her şeyi, gazabını geçmiş olan bir Rabb'tir. Kendi zat-ı uluhiyetini Cenab-ı Hak öyle tavsif eder. Öyle olunca bu büyük bir nimet, büyük bir ikram-ı ilahi, büyük bir müjde efendim. Buradan şöyle de bir incelikle çıkarabiliriz. Kendimize bir edep devşirebiliriz. Çünkü kullarının Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla kendi istidatları ölçeğinde ne kadar sıfatlanırsa kullar, Hakk'ın vasıfları onların üzerinde ne kadar tecelli ederse, Yüce Rabbin o kadar sevgili kulları olurlar. O kadar Allah'a yakın kullar olunur. Öyleyse her bir insan da, her bir kul da, madem ki Yüce Rabbimiz kendi zatına rahmeti yazmıştır, merhameti yazmıştır, öyleyse insanın bütün tasarruflarında, bütün hareketlerinde, sözlerinde, fiillerinde ilk saik, yani onu hareket ettiren motivasyon kaynağı merhamet olmalıdır. Yani şöyle de denilebilir, bir insanın esasen kendi zatında, kendi iç aleminde rahmet ve merhamet yönü ne kadar ağırsa efendim, insanlık şerefi de o kadardır. Zaten bakıyoruz, bütün ehlullah hazaratı, Allah adamları, arifler hep bu merhametin üzerinde duruyorlar. Ve bu merhametin büyüklüğü kadar efendim bir şekilde Cenab-ı Hak kullarını mükerrem kılıyor. Öyleyse Yüce Rabbimiz madem ki zat-ı uluhiyetine rahmeti, şefkati, merhameti yazdığını beyan buyuruyor, biz de Kur'an edebiyle edeplenme adına, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma adına o merhameti ondan niyaz ediyoruz. Gönlümüze Yüce Rabbimiz o merhameti inşallah bolca indirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarını hiç öpmediğini söyleyen bedeviye acıyarak bakmış ve Allah senin gönlünden merhameti söküp aldıysa ben ne yapabilirim sana buyurmuş adeta. Efendimiz de orada, yani eğer merhamet suyu çekildiyse bir insanın, yani ona yapılabilecek neredeyse bir yardımın bile olamayacağına sanki işaret ediyor. Ne kadar ağır bir şey. Demek ki belki şöyle söyleyelim, bir ağacın kuruması, meyve vermemesi nasıl işte içindeki suyun çekilmesiyle doğru orantılıysa, ağacın içindeki su çekilirse bir şekilde meyve veremez hale gelir. Aynı şekilde insanın içinden de o su çekilirse, özellikle merhamet suyu çekilirse, şefkat suyu çekilirse, o insanda meyveli bir ağaç olması çok zordur onun. Yani rahmet insanı olmak, öyle diyelim. Rahmet insanı olmak biraz işte gönül ikliminin merhamet madeninden bol bol istifadesine bağlı. Buradan devam edelim ayet-i kerimeye. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ O Allah-u Azimüşşan sizin hepinizi o kıyamet gününde, o gelmesinde şüphe olmayan o kıyamet gününde hepinizi bir araya toplayacak. Herkes oraya toplanacak. Orada da inşallah Rabbimizin rahmetinin daha çok tecelli ettiğini inşallah göreceğiz. Önemli olan o rahmete nail olabilecek kıpırdanmalar olsun dünya aleminde. Efendim o merhamete dayalı bir takım amellerimiz olsun. Orada o ilahi rahmet herkesi bir şekilde bürüyecek. Zaten şöyle de düşünebiliriz. Şu alemde kimisi zalim, kimisi mazlum. İşte zalimlerin ve mazlumların şu alemde birbirlerine karşı hakları geçiyor. O Rahman ve Rahim olan Allah mazlumu mazlum bırakmıyor işte. Öbür tarafta o mazlumun hakkını zalimden arıyor. O da onun merhametinin bir ürünü. Mazlumun gözyaşını silmek, onun derdine çare olmak efendim bir merhamet göstergesidir. Nice mahrumiyetler yaşayan insanlar var. İşte o rahmet esas öbür tarafta tecelli edince o mahrumiyetler ecre dönüşecek belki. Ecre dönüşecek. Madem ki 100 rahmetten 99'unun katında tutuyor Cenab-ı Hak, herhalde rahmetin büyüğünü insanlık, bütün mahlukat kıyamet sahnesinde daha çok görecek. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kendi öz sermayelerini kaybeden, Allah'ın kendilerine verdiği o fıtratlarını, İslam'ı kabule hazır fıtratlarını, tertemiz fıtratlarını bir şekilde karartan, kaybeden, o sermayelerini zayi eden kimseler var ya diyor Cenab-ı Hak, onlar iman etmezler. Çünkü öz sermayeye kapanmış, Allah muhafaza. İnsan fıtratını bazen örter. İnkarla örter, inatla örter, kibirle örter, gururla örter ve hakkı kabul etmez. Hakka kulak vermez. Hakikate karşı kapanmıştır, kilitlemiştir kendini. İşte o Allah'ın verdiği sermayeyi kaybeden adamdır. Burada hasira fiili, ticarette de kaybetme, sermayeden zarar başladı mı hasira, husran fiili kullanılır. İşte burada da hasiru enfusehum, nefis de insan hakikati demektir. İnsanın hakikati. Şöyle tercüme etmek mümkün olabilir. O kendi hakikatlerini kaybeden, kendi hakikatlerini kaybeden kimseler, onlar iman etmeyecekler. Kendi hakikatlerini örtüyor. Zaten kafire kafir denilmesi, müfessirlerimizin beyanına göre, kendi hakikatini örtmesi sebebiyledir. Nelerle örter insan? Biraz önce ifade ettiğimiz, işte inkar dediğimiz, inkarla örter, efendim, kibirle örter, körü körüne inatla örter, cehaletle örter, ne bileyim atalarından gördüğü yanlışları din gibi kabul eder, onlara böyle bağlanır, saplanır kalır, tabiri caizse o görüşlerin içerisinde kendini hapseder, öyle örter kendi özünü. İşte bunlar kendi hakikatlerini bir şekilde, o hakikat sermayesini kaybeden kimseler, onları iman etmeyecekler diyor. Çünkü eğer nefis dediğimiz o hakikat kapanırsa, oradaki onun çekirdeği diyebileceğimiz, nefis hakikatinin çekirdeği diyebileceğimiz kalpteki idrak melekeleri artık çalışamaz hale gelirse, hastalanırsa, küflenirse, mühürlenirse artık orada iman ışığı ortaya çıkmaz efendim. Bu ayet ona dikkat çekiyor. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Gecede ve gündüzde bir şekilde var olan her şey O'nundur. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bir üstteki ayette Rabbimiz göklerde ve yerde olan her şey, yani mekan belirtiyordu adeta. Yani ne var ne yok, her şey onun mülküdür diyordu. Burada da zamana dikkat çekiliyor. Gece ve gündüzde var olan, oluşan, ortaya çıkan ne varsa efendim hepsi onundur, hepsi Allah'ındır. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Yani hiçbir ses ona gizli kalmadığı gibi hiçbir alan da ona gizli kalmaz. Kul, yine Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir emir var. Şöyle söyle ey Nebi-i Zişan. Kul e gayrallahi ettehizu veliyyen fatiris semavati vel ard ve huve yut'im ve la yut'am. De ki o etrafındaki efendim seni putlara davet eden kimselere adeta, ben şimdi gökleri ve yeri yaratan, var eden Allah'tan bir başkasını mı kendime veli edinecekmişim? Böyle söyle onlara. Veli edinmek, dost edinmek, işlerini kendisine havale ettiği zat demek. Veliyül emr dediğimiz, mesela devlet işlerini organize eden, devlete sahip kimseye veliyül emr, işin sahibi, işleri tedbir eden, idare eden, yöneten kişi. Buradaki ayeti hem dost hem de işleri evirip çeviren müdebbir, veli, yönetici, efendi anlamında alacağız. Onlara şöyle söyle diyor. Sizin Allah'tan başka bir takım efendiler ediniyorsunuz, bir takım veliler ediniyorsunuz, bir takım efendim putlar ediniyorsunuz, bir takım dostlar ediniyorsunuz. Efendim üzerinize hükmeden dostlar, onu ifade edelim. Ama Nebi-i Ekrem Efendimiz'e söyletiyor Cenab-ı Hak. De ki ben şimdi gökleri ve yeri yaratan Allah dururken, tabiri caizse Allah varken ondan bir başkasını mı veli edineceğim? Allah varken bir başkasını mı yapacağım? Üstelik ve huve yut'imu ve la yut'am. O herkese rızkını verir, doyurur. Onun doyurulmaya ihtiyacı yok. İnsanların put olarak kabul ettiği, Allah'tan başka kendilerine mabutluk payesi verdiği, önlerinde eğildiği varlıkların birçoğu birçok şeye ihtiyacı var. Bütün varlıklar aciz esasen. Melek de olsa aciz, insan da olsa aciz, cin de olsa aciz, efendim hayvanat da olsa aciz, güçleri sınırlı. Hepsi acıkan bir şekilde efendim farklı farklı rızıklarla beslenen varlıklar. Elbette yeme içme melekler için söz konusu değil ama onların da farklı ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada her şeyi doyuran ama kendisinin doyurulmaya ihtiyacı olmayan yönüne dikkat çekerek, insanların put diye edindiklerinin muhtaç varlıklar olduğuna dikkat çeker adeta. Gökleri ve yeri onlar yaratmadı. İçindekilerin rızkını da onlar vermiyor. Öyleyse madem ki böyle, madem ki gökleri ve yeri yaratan bir Rab var, her şeyi herkesi doyuran, herkesin ihtiyacını gören ve kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık var. Böyle bir varlık varken, şimdi ben onu bırakacağım da ondan başkasını mı veli edineceğim de, böyle söyle diyor Yüce Rabbimiz. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Yine de ki ey Nebi-i Ekrem, ben Müslümanların öncüsü, ilki olmakla emrolundum. Yani en önce benim teslim olmam lazım. Getirdiği esaslara peygamber öncelikle teslim olur. Önce o iman eder. Nitekim اَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Yani Rabbinden indirilene önce peygamber iman ediyor ve müminler de sonra iman ediyor. Aynen bunun gibi ilahi mesajlara ilk teslim olanlar o mesajların ilk indiği insanlar, yani peygamberler oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Cenab-ı Hak bunu böyle söyle. Ben teslim olanların, boyun bükenlerin ilki olmakla, öncüsü olmakla emrolundum. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Ve adeta bana sakın müşriklerden olma diye de emrolundu. Bir böyle anlaşılıyor bu ayetin son bölümü tercüme edilirken. Veya cümleyi eslemede bitirirsek, ben teslim olanların öncüsü, ilki olmakla emrolundum deyip cümleyi bitirip, sonra Nebi-i Ekrem'e hitaben وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ sakın ha sakın müşriklerden olma. Yani azıcık bile olsa şirk emaresi taşıyacak hiçbir efendim fikre, davranışa, inanca, itikada sapma anlamında Efendimiz'e daha hususi bir efendim nehi olarak görebiliriz bu ayetin bu kısmını. Ancak bir bütün halinde tercüme de etmek mümkün. O zaman da ben şöyle emrolundum. Öncelikle efendim teslim olanların ilki olacağım, öncüsü olacağım. Ve yine bana denildi ki sakın müşriklerden olma. Yani sizin safınızda asla olmayacağım demektir. Ben böyle emrolundum ve böyle olmakla mükellefim de buyuruluyor. Kul yine de ki inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Onlara yine de ki ben isyan edecek olursam, şayet Allah'a asi gelecek olursam, Rabbime asi olacak olursam ben o büyük günün azabından korkarım. Böyle söyle. Peygamber öncelikle tabii Allah'a itaatte birinci safta en önde imam önder olmak durumunda. Evet, ben de isyan edersem ben de azaptan korkarım diyor. Yani onun için peygamberler de sürekli titremişlerdir. Yürekleri titremiştir. Cenab-ı Hakk'a karşı isyan konumuna düşmemek adına sürekli ona sığınmışlardır. Bu ne kadar önemli. Gerçekten insan hangi manevi mertebeye erişirse erişsin, hangi konumunda bulunursa bulunsun, Allah'a karşı böyle bir titreyen bir yürek sahibi olmak durumunda. Aman ya Rabbi diyecek sürekli adeta. Çünkü nice efendim büyük manevi lütuflara sahip olduğu halde helak olmuş kimseler var. Halid-i Bağdadi Hazretleri der ki nice şeyh tacı giydiği halde der. Son nefeste imanlarını kurtaramamış kimseler olmuştur der. Yani onun için insan keşif sahibi olabilir, keramet sahibi olabilir. Allah kendisine bir takım ikramlarda bulunmuş olabilir. Masiyetlerden kaçınma anlamında son derece titiz bir hayatı olabilir ama bütün bunlar onun son nefese kadar ayağının kaymayacağı anlamına da gelmeyebilir. Bu sebeple işte böyle peygamberlerin dilinden Yüce Rabbimiz mesajlar naklederek bize adeta bu noktalarda son derece hassas olmamız gerektiğini hatırlatır. Devam ediyor ayet-i kerime 16. ayet. Men yusraf anhu yevme idin fakat rahime. O gün yani o kıyamet gününde kim azaptan bir şekilde uzaklaştırılmışsa fakat rahime, mutlaka Allah ona rahmetiyle muamele etmiştir. Öyle buyuruluyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Cehennemden kurtulmak ancak Allah'ın rahmetiyle olabilecek bir şey. Cennete girmek ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle gerçekleşebilecek bir sonuç. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buna dikkat çeker. Canımı elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki insanlardan hiç kimse ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmet ve lütfuyla girer. Ashab-ı kiram, senin amelinde mi seni cennete sokamaz ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Efendimiz şöyle cevap veriyorlar. Evet, benim amelim de beni cennete sokamaz. Meğer Allah rahmetiyle beni korumuş olsun buyuruyor. O zaman belki ameller niye var o zaman diye sorulabilir. Ameller o ilahi rahmeti üzerimize celbetmek, üzerimize çekmek için var. Bu çok önemli. Yani hakikaten insan gece gündüz Allah'ı zikreden bir kul olabilir. Nafileleri var, farzları var. Harama helale dikkat ediyor. Son derece güzel bir hayatı var diyelim. Buna rağmen bu amellerine güvenerek cenneti elde edeceğini düşünmemeli. Ya bu ameller kabul edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ne kadar içinde ihlas var bundan haberdar değiliz. bilmediğimiz şekilde bu amelleri boşa çıkaracak bir takım yanlışlarımız da olmuş olabilir, bizim haberimiz olmamış olabilir. Öyleyse Cenab-ı Hak burada müminlerin takılması gereken bir kalbi edebe dikkat çekiyor. Men yusraf anhu yevme izin fekat rahime. Şunu bilin ki o gün azaptan bir şekilde korunan, kurtulan ya da engellenen, azaptan uzaklaştırılan kimse o gün mutlaka ilahi rahmete erişmiş bir kişidir. Yani Allah ona rahmet etmiştir. Mutlaka Allah ona rahmet etmiştir. Rahmetiyle muamele etmiştir demek. O zaman Yüce Rabbimizden sürekli onun rahmetini niyaz etmekten başka çare yok. Bu bakımdan akıllı mümin, arif mümin sürekli Allah'ın gazabından rahmetine sığınır ve onun rahmetini niyaz eder. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte bu azaptan kurtuluş var ya diyor Cenab-ı Hak. İşte bu azaptan kurtuluş ve Allah'ın rahmetine nail oluş var ya, işte esas başarı, esas zafer, esas kurtuluş bu. Budur diyor. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Yine Efendimiz'e hitap ediyor ayet. Ey Nebi-i Ekrem, Allah sana bir zararın eriştirmeyi murad ederse, isterse böyle bir şey, فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Artık o zarardan ondan başkası kurtaramaz. Allah'tan başkası kurtaramaz. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ Sana bir de hayrı eriştirmeyi murad ederse, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O elbette her şeye kadirdir. Yani onu da, o hayrı da engelleyecek kimse olmaz zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili bu ayetin tefsiri mahiyetinde İbn Abbas radıyallahu anh'a hitaben der ki, oğulcuğum der, Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. İhfazillah yahfazke. Allah'ın rızasını her işte önde tut ki Allah'ı da her şeyde önünde bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları da değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten bir müminin imanı bu kıvamda olursa, Allah bana hayır murad ederse onu engelleyecek kimse yok. Bana eğer bir zarar eriştirecek olursa da onu ondan başka benden çevirecek yok noktasında ciddi bir imana sahipse, hakikaten bu mümin insan dik durmasını bilen bir adam olur. Ayakta kalmasını bilen bir adam olur. Yani şöyle söyleyelim, yamulmaz. Menfaatlere yamulmaz. Allah'tan başkasına yaltaklık yapmaz. Bir şekilde yalvarıp yakararak kendisini zillete düşürmez. İsteyeceği her şeyi ondan ister. Elbette zahiri sebeplere sarılır. Oturduğu yerde olmaz bunlar. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sünnetullah vardır. Zahiren her şeyi yerine getirir. Sanki her şey kendi imkanları elindeymiş gibi efendim azmeder, gayret eder, çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ama daima gönlünde şu inanç ve iman vardır ki Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Onun kolaylaştırması olursa kimse bu işi zorlaştıramaz. Onun zorlaştırması varsa da kimse kolaylaştıramaz. Bu noktada bir kavi bir imana sahip olmak gerekiyor. Kur'an bu anlayışı müminlerin gönlüne yerleştirir. Birçok ayette bu hakikat vardır. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ O'dur kulları üzerinde yegane hükümran olan, yegane tasarrufları geçerli olan ancak Allah'tır. Onun hükmü geçer kullarının üstünde. Yani demek ki kulların gönüllerinin üstünde, tasarruflarının üstünde yegane efendim etkili güç, kudret Allah'tır. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ O yaptığını sapasağlam yapar, mutlaka sayısız hikmetler içinde barındırır yaptığı her şey ve Yüce Rabbimiz her şeyden haberdardır. El-Habir'dir o. 19. ayet. Kul eyyü şeyin ekberu şehade. De ki ey Nebi-i Zişan, hangi şey şehadet bakımından en büyüktür? Yani kimin şahitliği daha büyüktür, daha geçerlidir, daha güvenilirdir? Bu noktada en büyük şahitlik nasıl bir şahitliktir? Kul yine şöyle söyle. Allahu şehidun beyni ve beynekum. Bakınız, benimle sizin aranızda şahit olan Allah'tır. Böyle söyle. Allah'tan daha büyük şahit olur mu? Ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirakum bihi ve men belag. Bu Kur'an var ya, size okuduğum şu Kur'an, bununla sizi ve bu Kur'an'ın ulaştığı herkesi uyarayım diye bana vahyolundu. Bu Kur'an'ın bana vahyolunuş gerekçesi, hem ey kavmim, etrafımda bu Kur'an'ı benden dinleyenler siz, sizi uyarayım diye geldi bu Kur'an bana. Hem de bu Kur'an'ın ulaştığı herkesi uyarayım diye geldi. Öyle olunca Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün kıyamete kadar bütün insanlığa, hatta belki cinlere, Kur'an'ın ulaştığı her varlığa anlayabilecek, muhatap olabilecek, efendim mesul tutulabilecek her varlığa bir Allah'ın mesajı olduğunu buradan anlıyoruz. Ve yine anlıyoruz ki eğer bu Kur'an birilerine ulaşmadıysa henüz, ulaşmayan kimseler elbette bu Kur'an vahyinden, bu Kur'an ahkamından sorumlu değiller. Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Vermediği bir şeyden de sorumlu tutmaz. Elbette burada bir başka incelik de şu. Tüm müminler olarak bir vazifemizde Allah'ın indirdiği bu rahmet kelamı, bu kelamullahı, bu ilahi mesajları yeryüzünün her noktasına, ulaşılabilecek her gönle bir şekilde eriştirmek vazifesi bütün müminler olarak hepimizin üzerinde var. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bütün o 150 bin sahabiye burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin buyurarak bu Kur'an ve sünnet emanetini onlara tevdi buyurmuş, onlara emanet etmiş. Onlar da gerçekten diyar diyar son nefese kadar Allah'ın mesajını, Habibi'nin sünnetini ulaştırmaya gayret etmişler. İşte ta İstanbul'umuza nice nice sahabiler gelmiş, Ebu Eyyub el-Ensari başta olmak üzere. Efendim, ta Çin'e kadar gitmiş sahabi, Orta Asya'ya gitmiş, ta Rusya'nın içlerine, Dağıstan'a kadar giden sahabiler var. İspanya'ya kadar çıkmış efendim müminler, o ilahi kelimetullah davasına kendini adayanlar, ecdadımız gidebildiği yere kadar gitmiş. İşte bugünkü dünyada ise belki her bir ferde Allah'ın kelamını ulaştırmak gibi bir vazife müminlerin omuzunda. Bunu da yapabilmek için herkes bir gayretin içine girmek durumunda. E innekum leteşhedune enne me'allahi aliheten uhra. Siz diyor, şimdi böyle peygamberimize söyle dedikten sonra yine onlara de ki, siz Allah'la beraber başka ilahların varlığına şahit mi oluyorsunuz şimdi? Yani var mı böyle bir şey? Böyle bir şeye nasıl şahitlik yaparsınız? قُلْ لَا اَشْهَدْ. Ben asla böyle bir şeye şahitlik yapmam. Allah'tan başka ilah olduğuna şahit etmem ben. Böyle söyle. قُلْ şunu da de ki, اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدْ. O bir tek ilahtır. وَاِنَّنِي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Ve ben sizin şirk koştuklarınızdan, şirk koşmalarınızdan da çok beriyim. Yani uzağım. Asla sizin ortak koştuklarınız gibi efendim ortaklar koşmam. Böyle bir şirkin içine düşmem de. Zira o bir tek ilahtır de. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ki bunlar Yahudi ve Hristiyanlar daha çok kastedilir ehli kitap olarak. Onlar var ya, onlar o peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buradaki ya'rifunehu ifadesinde, kelimesindeki hu zamirini bazı alimler Kur'an'a götürürler. Yani kendilerine kitap verilenler, Allah'tan gelen o vahyi, o kitabı, o Kur'an'ı çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Çok yakın tanırlar, iyi bilirler. Onun Allah'tan gelen kelam olduğunun farkındadırlar. Fakat müfessirlerimizin büyük çoğunluğu burada peygamberimizin kastedildiğini ifade ederler. Kendilerine kitap verdiklerimiz, yani Yahudi ve Hristiyanlar, o peygamberin gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu aslında kendi çocuklarını bilir gibi bilirler. Nasıl tanıyorlarsa kendi çocuklarını öyle tanırlar. Ama işte inatlarından, hasetlerinden, daha başka gerekçelerden dolayı kabule yanaşmazlar. Önceki ayetlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şekilde yalanlandığı, alay edildiği ifadeleri de geçmişti. Dolayısıyla Peygamberimizin kastedilmiş olması da son derece güçlü ve kuvvetlidir. Doğru bir görüştür. Elbette Peygamberin peygamberliğini tanıdıktan sonra ona indirilen kelamın da hak kelam olduğunu zaten bilirler. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Yine bu cümle tekrarlandı adeta. O kendi öz sermayelerini, kendi hakikatlerini, kendi fıtratlarını bir şekilde kaybeden, bir ziyana uğratan kimseler iman etmezler. Yani bir şekilde eğer iç mekanizmasını, manevi mekanizmasını, idrak mekanizmasını, gönül mekanizmasını çalıştırmıyorsa birisi, yani kulağını tıkıyor, gözünü tıkıyor, kapatıyorsa, hakikatlere karşı kör ve sağır davranıyorsa, elbette onlar imanla şereflenemeyeceklerdir. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikaten feyzinden, bereketinden, şifasından en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.